New South Wales 6 milyon aşılama hedefine ulaştı ve şimdi aşılananlar ekstra özgürlüklerle ilgili haberleri bekliyor. Taliban yabancı ülkeleri çekilme için bir uzatma olmayacağı konusunda uyarıyor. Afgan sığınmacılar Türkiye'de gündemin ana maddesi olmaya devam ediyor. New South Wales'ta yerel olarak edinilmiş 753 yeni COVID-19 vakası kaydedildi ama yeni bir ölüm haberi yok. Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, öngörülenden bir hafta önce 6 milyon doz aşı hedefine ulaşıldığını açıkladı ve tam aşılı kişilerin Eylül ayından itibaren ekstra özgürlüğe sahip olacağını söyledi. New South Wales'ın 6 milyon aşı hedefine şimdiden ulaştığı için çok memnun ve minnettarım diyen Berejiklian, ekibimiz bu dönüm noktasına ulaştığımıza göre şimdi neyin mümkün olduğunu tartışıyor. Bu hafta Perşembe veya Cuma günü bu duyuruyu yapmaya dört gözle bekliyorum. Eylül ayından itibaren tam aşılı insanlar belirlediğimiz hedef doğrultusunda neler yapabilecek, okulların durumu ne olacak, ana hatlarını belirleyeceğiz şeklinde konuştu. Berejiklian en yüksek vaka sayılarını hala Güneybatı ve Batı Sydney'deki bölgelerin kaydettiğini, ancak bazı yerel yönetim alanlarında aşı oranlarında önemli bir artış olduğunu söyledi. New South Wales'taki nüfusun yaklaşık %60'ı ilk doz aşılarını oldu ve yaklaşık %32'si de tamamen aşılandı. New South Wales Başbakan Yardımcısı John Barilaro da New South Wales'ın batı bölgelerinin en büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiğini ve aşı oranlarının Sydney geneliyle eşleşmesi gerektiğini söyledi. Barilaro, ayrıca Batı New South Wales bir gecede 36 vaka ile endişe konusu olmaya devam ediyor. Ancak bugün bölgedeki aşı oranları ile ilgili olarak seslenmek istiyorum. Aşı oranlarını yüksek tutmak istiyoruz dedi. Victoria'da ise 40'ı mevcut salgınlarla bağlantılı, onu soruşturma altında olmak üzere 50 yeni yerel COVID-19 vakası kaydedildi. Bunlardan sadece 11'i bulaşıcı dönemleri boyunca karantina altındaydı. Victoria'nın COVID-19 şefi Jerome Weimer, Victoria'daki kapanmanın Eylül ayı başlarında hafifleyebileceğini belirtti. Bazı kişilerin 2 haftalık karantinaya uymadığı ortaya çıktığından Victoria'lılar istendiği takdirde tecrit olmaya çağrılıyor. Eyalet dün 71 yeni yerel COVID-19 vakası kaydetmişti ve bunlardan 55'i olması gerektiği gibi izole değildi. Başbakan Scott Morrison, Doherty Enstitüsü Başkanı Sharon Levin'in Avustralya'nın %70 ile 80 aşı hedefine ulaştığında çok sayıda yeni COVID-19 vakasına rağmen ülkenin yeniden açılabileceğini doğruladığını söyledi. Channel 7'a konuşan Morrison, bu tavsiyenin en iyi bilimsel, tıbbi ve ekonomik modellemeye dayandığını söyledi.
And Sharon Lewin just confirmed again last night that 70-80% you can reopen safely.
Morrison, Sharon Levin %70 ile 80'de güvenli bir şekilde yeniden açılabileceğimizi dün gece tekrar doğruladı. Ve buradaki kilit nokta da bu. Sadece istediğimiz için yeniden açmıyoruz. Bu düzeye geldiğimizde bilimsel bir temele dayanarak güvenli bir şekilde yeniden açılabileceğimizi ve ilerleyebileceğimizi biliyoruz. Aslında bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra kapanmalar hem ekonomik hem de geniş anlamda yarardan çok zarar getirir. %70 ile 80'de açılamayacaksak ne zaman açılacağız diyor. Tartışma Doherty Enstitüsü'nün modellemesine yönelik farklı yorumlardan sonra geliyor. Batı Avustralya ve Queensland'deki İşçi Partisi hükümetlerinin bu planı kabul etmemesi bekleniyor. Ancak Nine Network'e konuşan Devlet Hizmetleri Gölge Bakanı Bill Shorten, Federal İşçi Partisi'nin Doherty Enstitüsü modeline göre yeniden açılmayı destekleyeceğini söylüyor.
Mr. Morrison wants to unite the country, which is a good thing to do.
Shorten, Morrison ülkeyi birleştirmek istiyor ki bu iyi bir şey. İnsanlara yanlışlarını söylemektense biraz diplomasi kullanmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Anladığım kadarıyla Doherty Enstitüsü %80'i yakalamamız gerektiğini söylüyor. Burada bilinmeyen faktör Morrison'ın çocuklarla ilgili yapacağı şey. Bence 12 yaşından büyük tüm çocuklar aşılanmalı. Yapmamız gereken risk dengesini doğru ayarlamak. Kapanmaya devam edersek bu ülke için bir risk. Kapanmayı çok çabuk bırakırsak bu da bir risk. Bunu iyi ayarlamalıyız, diyor. Ülke koronavirüs ile yeni bir yönetim ve yaşama biçimine geçmeye hazırlanırken, Avustralya'da aşılamaya çocukların da dahil olması için çağrılar artıyor. Avustralya'nın uzman bağışıklık panelinin, Pfizer'ın 12 ile 15 yaş arası tüm çocuklara sunulması konusunda bu hafta bir karara varması bekleniyor. Bununla birlikte çocukların evde kalması istenen eyaletlerdeki çocuk bakım merkezleri açık kalabilmeleri için federal hükümetten ek fon alacak. Bu merkezlere karantina öncesi gelirlerinin %25'ine, okul sonrası merkezlere ise %40'a eş değer destek sunulacak. Sağlık yetkilileri, çocuklar henüz ülkenin aşılama programına dahil edilmediğinden bunun bulaşmayı engelleyeceğini umuyor. Türkiye'de ise son 24 saatte 18.857 yeni vaka tespit edildi. 232 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %74.6, ikinci doz aşı uygulananların oranı %57 olarak kayda geçti. Yapılan toplam aşı sayısı 89 milyonu geçti. Aşı yapılanların oranı en az iller Şanlıurfa ve Mardin. Türkiye'de salgın başladığından beri hayatlarını kaybedenlerin sayısı toplamda 54.533 oldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, takviye COVID-19 aşılarının ertelenmesi gerektiğini ve nüfusun yalnızca %1 veya 2'sinin aşılandığı ülkelerde aşılama oranlarının arttırılmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, aşılama oranları küresel olarak artmazsa koronavirüsün daha güçlü varyantlarının gelişebileceğini söylüyor. Ghebreyesus, üretim kapasitelerini kontrol eden G20 ülkelerinin bu davranışını aşı milliyetçiliği olarak niteliyor ve bunu durdurma çağrısında bulunuyor.
The vaccine donation or vaccine sharing, I'm disappointed.
Ghebreyesus, aşı bağışı veya aşı paylaşımı, hayal kırıklığına uğradım. Çünkü şimdiye kadar dünya çapında 4.8 milyar doz teslim edildi ve bunun %75'i 10 ülkede. Sadece 10. Ama mesela Afrika'ya ele alırsanız aşılama oranı %2'den az. Sizce bu kabul edilebilir mi? Biz buna aşı adaletsizliği diyoruz şeklinde konuştu. Bununla birlikte Pfizer'ın COVID-19 aşısı FDA olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri düzenleyicisi Gıda ve İlaç Dairesi'nden tam onay aldı. FDA, Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson olmak üzere 3 aşıyı acil kullanım izni kapsamında onaylamıştı ve şimdi Pfizer tam onay alan ilk aşı oldu. Başbakan Joe Biden herkese aşı olmaya çağırdı. Biden, sıkı bir süreçten sonra FDA, Pfizer COVID-19 aşısının güvenli ve etkili olduğuna dair bulgularını yeniden onayladı ve FDA tam ve nihai onayını verdi. O halde şunu yüksek sesle ve net bir şekilde söylememe izin verin. Eğer siz FDA'nin tam ve nihai onayı olana kadar aşı yaptırmayacağını söyleyen milyonlarca Amerikalıdan birisiyseniz beklediğiniz an geldi. Aşı olma vaktiniz geldi ve bugün yaptırın dedi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'daki tahliye planlarının haftalar değil, son saatlerine geldiğini söyledi. Wallace, Amerika Birleşik Devletleri'nin 31 Ağustos'ta ayrılmasından sonra İngiliz kuvvetlerinin kalmaya devam etme olasılığının olmadığını söylüyor. Wallace, insanların Amerika Birleşik Devletleri'nin Kabil Havaalanı'nda 6.000'den fazla insanı olduğunu anlaması gerçekten çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra kalma olasılığımızın olacağını sanmıyorum, diyor. Taliban savaşçılarının 15 Ağustos'ta başkente girmesinden bu yana binlerce Afgan ve yabancı havaalanında tahliye için toplandı. Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası güçler vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye çalışırken havaalanındaki kaosta çoğu silahlı çatışma veya izdihamda olmak üzere 20 kişi öldü. Bunun yanında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın The Mail Sunday gazetesine yazdığı makale Türkiye'de büyük tartışma yaşanmasına sebep oldu. Wallace'ın makalesinde Afgan mülteciler için işlem merkezleri açılacağının açıklanması ve beraberinde İngiliz basınında bu merkezlerin Türkiye'de ve Pakistan'da olacağının yazılması Ankara'da tansiyonu yükseltti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvurusu merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir ülkeden bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir açıklaması yapıldı. Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada İngiltere'yi kastederek kendilerini mülteci seçecekler, kalanlar ülkemizde kalacak. Şimdi Erdoğan'a sorum şu, ben anlaşma yapmadım dediğin ülkeler artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkarlar? İngiltere'ye de buradan seslenmek istiyorum. Size hizmet eden Afganları ölüme terk etmiş olmanız insanlık dışıdır. Ancak şu konuda emin olun ki sizin sorumluluğunuzun ceremesini halkımız mahallesinde çekmeyecek, kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz paylaşımını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teklediği paylaşımda koltuğunu kurtarmak için şimdi İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Erdoğan dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise şu açıklamaları yaptı.
Peki yalanlayacaksınız da bu açıklamayı Sayın Erdoğan'ın Johnson'la İngiliz Başbakanı'yla yaptığı görüşmeden sonra yapılmasına ne anlam vereceksiniz? Dışişleri Bakanı'nın bir protestosuyla geçiştirecek bir şey değil. Şu anda edilgen, pasif ve maalesef dikteyi kabul eden bir yönetim var. Şimdi niye Sayın Erdoğan ey Johnson, ey İngiltere diye seslenmiyor? Niye benim adıma nasıl konuşursun diyemiyor?
Bu arada BBC Türkçe servisi yalan haber yapmakla suçlandı. Bir özür açıklaması yayınlayan BBC Türkçe'nin editörü Murat Nişanoğlu bu suçlamalara Twitter hesabından Mail on Sunday ve Guardian gazetesi bu konuya ilişkin ayrı haberlerinde İngiltere Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindikleri bilgilere dayanarak bu çevre ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğünü yazmışlardır. Bu haberlerde 2 gün geçmesine rağmen İngiltere yetkilileri tarafından yalanlanmamıştır ve her iki gazetede bu konudaki haberlerini korumaktadır. BBC Türkçe'nin hatası, Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiyi sanki Savunma Bakanı'nın kendisinin söylediği şeklinde aktarmasıdır. Dilediğimiz özür, gazetecilik açısından yaptığımız ve BBC Türkçe'ye yakışmayan bir atıf hatasıdır yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan geri çekilmesinin ışığında Taliban, Avustralya gibi ülkeleri Afganistan'ın yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırıyor. Taliban sözcüsü Şuhayl Şuanen, Afganistan'ın dış yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi ve militan grubun bunu kolaylaştırmak için yabancı uyruklulara güvenlik sağlayacağını iddia etti. Afganistan'ın işgalinde yer alan ülkelerin onu yeniden inşa etmeye yardımcı olmak için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu söyledi. Sözcü ayrıca uluslararası birliklerin geri çekilmesi için son tarihin 31 Ağustos olduğunu ve bu uzatmaya izin verilmeyeceğini de doğruladı. Şanen, söyleyebileceğimiz şu ki bu bir kırmızı çizgi. Başkan Biden bu anlaşmanın 31 Ağustos'a kadar olduğunu açıkladı. Yani uzatılırsa işgali uzatıyorlar demektir. Eğer işgali sürdürmek istiyorlarsa tepki uyandırır dedi. Gelişmeler hakkında Orta Asya liderleriyle katıldığı zirvede konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin ise Afganistan'daki radikal İslam'ın bölgeye yayılmaması gerektiğini söyledi. Ukrayna'da sanat kurumları, müzeler, arşivler ve kütüphaneler 30 yıllık bağımsızlığını kutlamak için bir araya geldi. Ukrayna 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar o zamanki Sovyet Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a karşı başarısız darbe girişiminin ardından egemenliğini ilan edene kadar resmi olarak bağımsız olmadı. Aynı zamanda Birleşik Krallık ve Almanya, 7 yıl önce Rusya tarafından ihlak edilen Kırım'daki insan hakları ihlallerini şiddetle eleştirdi. Kırım Platformu zirvesinde konuşan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Kırım'da yaşanan baskıları kınadı. Bu duygular, İngiltere'nin Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası Bakanı Wendy Morton tarafından da tekrarlandı. Morton, Rusya'nın Kırım'ı asla tanımayacağımız ihlakının üzerinden 7 yıl geçti. O zamandan beri Rusya sistematik olarak insan hakları ihlalleri yaptı. Yarımadayı giderek daha fazla askerileştirdi ve Kırımlıları kendi istekleri dışında Rus askeri hizmetine çağırdı. Rusya'nın Kırım'daki davranışı düşmanca ve pervasız dedi. Yeni kurulan Kırım platformunda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kırım'ın illegal şekilde ihlakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna'nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen tüm dost ve müttefik ülkelere dile getiriyoruz. Desteğimizi vurguluyoruz ifadesini kullandı. Çavuşoğlu'nun zirvedeki son cümlesi Kırım Ukrayna'dır oldu. Putin'in daimi temsilcisi Kırım Başbakan Yardımcısı Mudarov ise Ankara ne yazık ki Rusya'nın toprak bütünlüğüne karşı Amerikan Kiev provokasyonunu destekleyerek rezil bir tavır aldı dedi. Muradov ayrıca Rus atasözünün vurguladığı gibi uluslararası ilişkilerde toprak ihlali politikası izlemek kendinizin düşeceğini düşünmeden başkası için çukur kazmaya benzer dedi. Kırım platformu projesini sokak sirki diyen Rusya'nın uluslararası haber ajansı Rossiya Segodya'nın genel müdürü ünlü gazeteci Dmitri Keselyov'da yaptığı açıklamada bu fikir Londra'da hazırlandı. Türkiye'yi iyi bilen bir adam olan MI6 Başkanı Richard Moore, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Kırım platformu fikrini uluslararası bir projeye dönüştürdü iddiasında bulundu. Spor haberlerinde ise filenin sultanları var. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubunda 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup ederek 4-4 yaptı ve son karşılaşmalar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 6 lira 8 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentin işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra yağışlı 11, Melbourne az yağışlı 13, Sydney yağışlı 16, Adelaide'de yağmur ihtimali var 14, Perth güneşli 22, Hobart az yağışlı 14, Wollongong yağışlı 15, Newcastle'da aynen yağışlı 15, Brisbane az yağışlı 22, Cairns genelde güneşli 29 ve Darwin az yağışlı 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı.